적진 인사쌤.
Dünyanın nabzı. Ayrıntılarda boğulmayın. Açık, net ve anlaşılır bir dille Türkiye ve dünya gündemini yorumluyoruz. Dünyanın nabzı hafta içi her gün saat 10.30'da Türkçenin Sesi Radyosu'nda. Dünyanın nabzı. Dünyanın nabzı başlıyor.
Efendim hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün 25 Nisan 2017 Salı. Dünyanın nabzından, Türkçenin Sesi Radyosu'ndan sesimizin ulaştığı her yerde bizleri dinleyen siz sevgili ve değerli dinleyicilerimize hayırlı günler, hayırlı işler, hayırlı çalışmalar diliyoruz. Değerli dostlarımız, bugün de yine yoğun bir gündemle, ki bundan böyle sanırım yoğun olmayan bir gündemle karşılaşmayacağız. Hem Türkiye'de hem de dünyada böylesine yoğunluklu bir gündem geçmiş dönemlerde de var mıydı diye soracak olursanız muhtemelen geçmiş dönemlerde de vardı ama medya iletişim bu kadar üst seviyede değildi. Onun için belki bu kadar haberdar değildik birçok şeyden. Bugün de öyleyse hemen Türkiye turuyla işe başlayalım ve akabinde hiç söz uzatmadan dünya basınından derlediğimiz haberlerle devam edelim. Buyurun bakalım.
Dünyanın nabzı, manşetler.
Bugün Türkiye turuna Yeni Söz gazetesiyle başlıyoruz. Güzel bir haber var. Kutuplaşan Fransa ikiye bölündü. Haberin güzelliği nerede diye soracak olursanız okuduğumuzda muhtemelen anlayacağız. Fransa'da önceki gün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk sonuçları açıklandı. 11 adayın yarıştığı ve kutuplaşan radikal unsurların egemenliğine giren ülke resmen ikiye bölündü. Tayyip Erdoğan'ın girdiği Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda %52 oy alırken meşru görmeyenler ilk turda %24 bile alamadı. 16 Nisan'daki %51.41 oyu bölünmüşlük olarak gören Fransa'nın içine düştüğü durum, Batı'nın olmayan geleceğine işaret ediyor diyor. Çok doğru bir yaklaşım. Çünkü Türkiye'deki seçimlerle ilgili ileri geri konuşanlar, %24 bile ilk turda oy alamayanlar Türkiye'yi bölünmüş olarak gösterirken kendi durumlarını hakikaten de görmezden geliyorlar. Türkiye'de 16 Nisan'da yapılan referandumun sonuçlarını değerlendirdiği açıklamasında sonuçlar Türkiye toplumunun derin reformlar konusunda ne kadar bölünmüş olduğunu gösterdi diyen Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın kutuplaşan ülkesi resmen ikiye bölündü. Seçim sonuçlarının yayınlandığı harita ülkenin iki kampa ayrıldığını gösterdi. Türkiye konusunda ön yargılarından kurtulamayan Hollande'ın kendi Fransa'sına Fransız kalması manidar bulundu. Gerçekten de öyle. Ülke %23'lük oyla yönetecek şu anda. Bu anlamda Fransa'nın ve Avrupa'nın durumunun içler acısı olduğunu söylemek lazım ve %51.41 oyun da ne kadar büyük bir başarı olduğunu bu sonuçlardan görebiliriz. Kutuplaşan Fransa ikiye bölündü, kutuplaşan Avrupa ikiye bölündü. Sözün özü bunu söylemek lazım. Ve bir diğer habere geçelim. İlla suikast mi olması lazım diye soruyor Yeni Söz gazetesi. Biz de detaylarına bakalım. 15 Temmuz'da FETÖ'cü teröristlerin birinci hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öldürmekti. Başaramadılar ve bu başarısızlık FETÖ'ye o talimatı kimlerin verdiğini de ortaya çıkardı. ABD'nin karanlık adamı Rubin, Siyonist New York Times, İsviçre'nin beslediği teröristler ve son olarak Fransız sözde siyaset bilimcisi Döfegar, Cumhurbaşkanı'na suikast düzenlenmesi için çağrı yaptı. Peki bizim savcılarımız tüm bu tehditlere karşı neden susuyor diye haklı olarak soruyor. Ve dünyanın bir diğer bölgesine dünya basınından da aktarabileceğimiz bir haberi verelim. Yemen'de 17 milyon kişi yardıma muhtaç. İran ve batılı devletlerin kirli müdahaleleriyle iç savaşın sürdüğü Yemen'de 17 milyon insan yardıma muhtaç duruma düştü. Birleşmiş Milletler, Suriye ve Irak'taki gelişmelerin ülkedeki krizi unutturduğu uyarısında bulunarak çatışmaların durması için acil müzakere çağrısı yapıldı. Yeni Söz'le başladık bugün. Yeni Söz'ün hemen akabinde Milat gazetesine bakalım. Milat özür yetmez başlığını kullanmış bugün. Katıldığı bir TV programında Fransa Cumhurbaşkanı Erdoğan için daha doğrusu ya iç savaş ya da öldürülmesi lazım diyen Fransız şarlatan de Fogar hakkında soruşturma açıldı. Haddini bilmez adam kurtulmak için özür diledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı de Fogar hakkında Cumhurbaşkanı'na suikasti azmettirme suçundan soruşturma başlattı. De Fogar'ın öğrencisi olan gazeteci Belkıs Kılıçkaya, de Fogar o sözleri söylediğinde yayın kesilmeliydi çünkü o anda ceza davası başladı. Bu sözler yaptırımı olması gereken bir suçtur ifadelerini kullandı. HUDER Genel Başkanı Hüseyin Kaya ise de Fogar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine ilişkin Cumhurbaşkanımızın öldürülmesi gerektiği fikri insanlık adına bir suçtur ve utanç vericidir. Gerçekten utanmadan, sıkılmadan, hakikaten de hadsizce, hudutsuzca bu cümleleri kurabilmek gerçekten de insanın aklını peynir ekmekle yemesi anlamına geliyor. Koskoca bir profesörün utanmadan, sıkılmadan, dediğim gibi ilmine, irfanına da bakmadan Türkiye ile ilgili ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile ilgili kullandığı kelimeler gerçekten de insanın kanını donduran cinsten ve böylesi olaylara nasıl tepki vereceğini şaşırtan yönden. Tabii ki Türkiye bu anlamda hukuk yolunu kullanma taraftarı. Sürmanşette işte dünyanın en zengin kadını şeklinde bir haber var. 61 yaşında 7 çocuk annesi Zeycan Gül günde 12 saat çöplerden karton topluyor. Halime şükretmezsem Allah'a hesap veremem diyen bir şerefli kadının öyküsü. Konya'da kocası kanser hastası olduğu için el arabasıyla günde 12 saat çöp konteynerlarından topladığı kartonları satarak evini geçindirmeye çalışan 7 çocuk annesi 61 yaşındaki Zeycan Gül günde sadece 15 lira kazanabiliyor. Günde en az 20 kilometre yürüyen Zeycan Gül bir hırsızlık dilenme nedir bilmeyiz. Halimizde hor görülecek bir durum yok. Fakirim ama çok şükür hayatımdan memnunum. Halime şükür etmezsem Allah'a bunun hesabını veremem şeklinde konuşmuş. Hepimize bir ders olması niteliğiyle, amacıyla okudum bu değerli dinleyicilerimiz haberi. Vatan Gazetesi Obama'nın izinde başlığını atmış. ABD Temsilciler Meclisi'nden 80 üyenin çağrısına rağmen Trump da soykırım demedi. Obama gibi Matt Yengern, yani büyük felaket ifadelerini kullandı. ABD başkanlarının her yıl yayınladığı 24 Nisan bildirisi için Ermeni Lobi Kuruluşu yoğun kampanyaya başlattı. Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti isimleri de Trump'a mektup yazarak soykırım kelimesini kullanmamasını istedi. Ancak Trump önceki Başkan Obama'nın yolundan gitti. Mesajında Ermenice büyük felaket anlamına gelen o ifadeyi kullandı. Trump, Türkler ve Ermeniler bu karanlık dönemi aydınlatmak için beraber çalışmalı demiş. Yani oraya gelene kadar 100 yıl önce yaşanan bir olayın izlerini sürene kadar şu anda kendi işledikleri günahların karnesini tutacak olsanız kağıtlar, defterler, kalemler yetmez gerçekten. Dünya nasıl bir yere geldi diye baktığımızda bu cümleler hemen aklımıza gelmeli. Vatan Gazetesi'nin akabinde Habertürk'e bakıyorum. Zengin dönüşüm şeklinde bir başlık var. 17 milyarlık maliyet, şehir içi sanayi siteleri, AVM ve lüks konut olacak. Bakan Faruk Özlü açıkladı. Sanayi siteleri üretim reform paketi kapsamında kredi desteğiyle şehir dışına taşınacakmış. Böyle bir konu söz konusu değerli dinleyicilerimiz. Ve Habertürk'ün akabinde bir diğer gazeteyle daha devam ediyoruz. Akşam gazetesi var sırada. Mazeretim var, asabiyim ben başlığı var akşamda bugün. CHP liderinin 23 Nisan özel oturumundaki gergin halinin nedeni ortaya çıktı. 6,5 saat aşan kapalı grup toplantısında milletvekillerinden yükselen istifa sesleriydi bunun sebebi diyor Akşam Gazetesi. Ve MSB'den karşılama inceleme, Milli Savunma Bakanı Şık, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir 6. Ana Jet üstünde karşılanmasına ilişkin teftiş kurulu başkanını görevlendirdiğini açıkladı ve gerekirse soruşturma açılacak dedi. Ve Dink cinayetiyle ilgili bir haber var. Gazeteci Hrant Dink cinayetinin FETÖ ile bağlantısıyla ilgili hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede bir numaralı sanık olarak gösterilen elebaşı Gülen için ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi değerli dinleyicilerimiz. Ekonomiden bir haber var. Piyasada evet rüzgarı, referandumdan çıkan istikrar kararı piyasalarda bahar havasını coşkuya çevirdi. Borsa İstanbul dün %1.49'luk artışla tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Dövizde ise ciddi düşüşler yaşandı. Dolar uzun bir aradan sonra 3.60 liranın altını gördü. Euro ise 3.89'a kadar geriledi diyor. Akşam gazetesi devamını diliyoruz biz de. Artarak ilerlemesini istiyoruz. Milli Gazete çay kur demleniyor diyor. Varlık Fonu'nun kuruluş amacının aşamasındaki endişelerin yersiz olmadığı ortaya çıkıyor. Varlık Fonu'na ilk devredilen kurumlar arasında bulunan Çaykur'un geçtiğimiz günlerde Katar merkezli bir fona satıldığına ilişkin haber çıkmış. Bu haberler kısa süre sonra yalanlanmıştı. Bu yalanlamanın daha doğrusu hemen ardından Çaykur'un satış işleminin gerçekleşmediği ama 650 milyon dolar kredi karşılığında rehin verildiği haberleri gelmeye başladı. Rehin haberleri bugüne kadar yayınlanmazken dün bir açıklama yapan Ekonomi Bakanı Zeybekçi ise kafa karıştıracak cümleler kullandı diyor. Bildiğim kadarıyla satış da ya da rehin de yok diyor. Olmayan bir şey üzerinde mi konuşuyoruz diye de bakmak lazım. Konuyla ilgili detaylarına bakarak belki birkaç cümle kurabiliriz. Takvim gazetesine baktığımızda aradaki 7 fark diyor. Türkiye 16 Nisan referandumundan alnının akıyla çıktı. Bir hafta sonra seçime giden Fransa ise karıştı. Ankara'ya baskı üstüne baskı yapan Avrupa utanmadan Paris'i kutladı. İşte o iki yüzlü bakış açısı. Fark bir değerli dinleyicilerimiz. Avrupa ülkelerinin liderleri sandığa gömülen adaylarını alkışlıyorlar. Gece yarısı ekrana koşup Türk milletinin iradesine karşı çıkıyorlar. %23.9 oy alan ilk sıradaki partiyi ne yapıyorlar? Öve öve bitiremiyorlar ama %51.4 alan bir partiyi de yerden yere vuruyorlar. Birçok fark var arada. Hakikaten de Takvim Gazetesi en doğru açıdan yaklaşmaya çalışmış konuya değerli dinleyicilerimiz. Hürriyet Gazetesi ise ne diyor bakalım. Hürriyet Gazetesi'nde bugün Sincar için plan var şeklinde bir manşetle çıkmış Hürriyet. Detaylarına bakabilir miyim? Detaylarına bakıyorum evet. Ne diyor Hürriyet Gazetesi Sincar için plan var derken söylediğim gibi bazen teknoloji hızımıza yetişemiyor değerli dinleyicilerimiz. Bizle ilişkili değil, bizim sunumumuza ve bizim hızımıza yetişemiyor derken biraz da kendimizi övmüş oluyoruz tabii ki. Bizde bir tabir vardır, çaktırmadan derler ama biz göstere göstere övmüş olduk şu anda. Bir diğer gazeteye geçmeye çalışıyorum ama olmuyor. Öyleyse başka bir gazeteye bakmaya çalışalım. Baktığımda evet birçok gazete de hemen hemen benzer başlıkların olduğunu görüyoruz ama şu anda ulaşamadığım gazeteler var. Ulaşırken ulaşamaz hale geldik fakat kısa sürede halledebileceğimizi düşünüyorum. Hemen çözmeye çalışalım değerli dinleyicilerimiz. Adım adım 100 bine diyor Milliyet gazetesine ulaşabildik. Türkiye'nin risk primi %2,5 düşerken BIST 100 endeksi 93.802 görerek rekor kırdı. Dolar TL kuru 3.5815 seviyesinde geriledi. Bu da doların düştüğünü ve bu anlamda BIST 100 endeksine göre de yükselişin süreceğini, TL'nin yükselişinde süreceğine dair bir emare olduğunu ifade ediyor uzmanlar değerli dinleyicilerimiz. Milliyet'ten aktarabileceğimiz en önemli haber bu. Karar gazetesi diyor ki FETÖ kutlu doğumu ele geçiremedi. Kutlu Doğum Haftası etkinliğinin FETÖ projesi olduğu iddialarını 28 yıl önce başlayan sürece tanıklık eden Diyanet yetkilileri çürüttü. Organizasyonu sahiplenmeye kalkışan ancak Diyanet'in kararlı duruşuyla amacına ulaşamayan örgütün bu yolla çıkar sağlamaya çalıştığı ortaya çıktı. Örgüt Diyanet'in projesine sahip çıkmaya çalıştı diyor konuyla ilgili Süleyman Hayri Bolay. Dönemin Diyanet İşleri Başkanı Sait Yazıcıoğlu ve eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu konuyla ilgili açıklamalar yapmışlar. Böyle bir tartışma var. Kutlu Doğum etkinlikleri bir FETÖ projesi mi şeklinde bunu çürüten bir yaklaşım sergilemiş Karar Gazetesi değerli dinleyicilerimiz. ...15 Temmuz'da zaten denediniz diyor Yeni Şafak gazetesi. Irkçılık ve Türkiye düşmanlığına teslim olan Avrupa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öldürülmesi için pervasızca çağrı yapan son kişi Fransız Profesör de Fougard oldu. Peş peşe gelen tehditler gaf ve kişisel kin denilerek geçiştirilse de Batı Erdoğan'dan kurtulmak için her yolu denedi. 15 Temmuz'da zaten bir suikast girişiminde bulundu ve başaramadınız. Ve bu anlamda artık kartlar açık oynanırken başarabilme ihtimalleri var mı diye düşünecek olursanız her ihtimal değerlendirilebilir ama bu milletin durduğu yerle ilişkilendirecek olursak konuyu bunu başarabilecek bir gücün olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Olasılıklar anlamında matematiksel hesaplar yaparak konuya bakacak olursanız olabilir gibi bir sonuç çıkar ama bu millet 15 Temmuz'da da daha öncesinde de yazmaya çalıştığı destanı ve durmaya çalıştığı o dik duruşu koruduğu sürece böyle bir şeyin olabilme ihtimali %1 bile değil. O yüzden değerli dinleyicilerimiz zaten denediler ve denediklerinin şu anda başarısızlıkla sonuçlanması münasebetiyle adeta efendim ne diyelim hadi uygun bir kelime kullanalım azgınlar gibi saldırıyorlar diyelim en fazla hadi bunu kurmuş olalım aksi takdirde daha ağır kelamlar eylemek durumunda kalabiliriz. Çünkü durum gerçekten de kibar cümleleri kaldırmayacak bir durum. Doğru Haber gazetesinde önemli bir haber var. Vahşice katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarının davasında karar ve ağırlaştırılmış müebbet. Yasin Börü, Hasan Gökgöz, Riyad Güneş, Hüseyin Dakak. Neydi bu insanlar? Hatırlayalım. PKK-HDP'liler tarafından 6-8 Ekim 2014 tarihli saldırılarda katledilen Yasin Börü, Hüseyin Dakak, Riyad Güneş ve Hasan Gökgöz'ün katil zanlılarının yargılandığı davada karar çıktı. Mahkemenin 16. duruşmasında müşteki avukatlarının beyanları ve müdafi avukatlarının esas hakkındaki savunmalar alındı. Mahkeme 18 kişiye 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Duruşma sonrası açıklama yapan müşteki avukatlar olayda ihmali bulunan kamu görevlileriyle azmettiricilerle ilgili hukuki mücadelenin devam edeceğini belirttiler. Ne yapıyordu? Özellikle Yasin Börü içlerinde en küçük olanı yüreğimizi parçalayan bir olaydı. Henüz 15 yaşında 16 yaşında olan bu evladımız ve diğerleri de çok genç arkadaşlardı Hüseyin Dakak, Riyad Güneş, Hasan Gökgöz. Kurban Bayramı'nda kurban eti dağıtıyorlardı. Kabahatleri buydu. PKK-HDP'liler tarafından katledildiler. Yerlerde sürüklendiler, yakıldılar yetmedi. Yüksek yerlerden, apartmanlardan atıldılar. Şimdi utanmadan, sıkılmadan böyle hadiseleri icra edenler bir de ne yapacaklar değerli dinleyicilerimiz? Utanmadan, sıkılmadan Avrupa'da olduğu gibi konuşmaya ve konuşmalarını insancılıkla süslemeye çalışacaklar. Bu haberle bugünümüzü Türkiye turunu noktalıyoruz. Ama Türkiye turunu noktalarken dünya basınına geçeceğimizin haberini de vermek istiyoruz. Şimdi güzel bir şarkı dinleyelim. Şarkıyı sizlere armağan ederim. Şarkımızdan sonra da dünya basınına hemen bakalım. Thank you.
Mecnun'um sahra içinde, Yunus'um derya içinde, Eyüp'üm yara içinde, sar beni, beni, beni. Eyüp'üm yara içinde, sar beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni, sar beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni, sar beni, beni, beni. Derde derman vereni bul, garip kimi viranı bul, sor beni, beni, beni. Garip kimi viranı bul, sor beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni, sar beni, beni, beni, sor beni, beni, beni, yar beni, beni, beni, yar beni, beni, beni, sar beni, beni, beni, sor beni, beni, beni, yar beni, beni, beni.
Dünyanın nabzı ve dünya basını.
Ve efendim, Türkiye turunun akabinde dünya basınından derlediğimiz haberlerle tekrar karşınızdayız. İlk haber İngiltere'den. İngiltere'de Esed'in eşinin vatandaşlıktan çıkarılması teklifi. İngiltere'de milletvekilleri Suriye Devlet Başkanı Beşir Esed'in ülkede sürdürmekte olduğu savaşı desteklediği için eşi Esma Esed'in İngiliz vatandaşlığından çıkarılmasını istedi. Doğru bir karar, bir an önce icra edilmeli diye eklemek durumundayız. Bulgaristan'ın AB Konseyi dönem başkanlığı HÖH'ten destek geldi. Bulgaristan'ın HÖH Partisi ülkenin AB Konseyi dönem başkanlığına ilişkin hükümet programını destekleyeceğini açıkladı. Bir diğer haber Mısır'dan. Mısırlılara eşek eti yedirildi. Ekonomik şartların kötüleştiği ülkede kırmızı etin pahalılaşması nedeniyle eşek etinin gizlice piyasaya sürülüyor olması tartışmalara yol açtı diyor bir diğer haberde. Kenya'dan üzücü bir haber. Trafik kazası ve 27 ölü. Kenya'da otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 27 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Üzücü bir haber. ABD'de Türkler ve Ermenilerden karşılıklı ne var gösteri. ABD'nin başkenti Washington'da Ermenilerin 1915 yılı olaylarının yıl dönümünü kabul ettikleri 24 Nisan dolayısıyla Türk Büyükelçiliği önünde Türkler ve Ermeniler, değerli dinleyicilerimiz, karşılıklı gösterilerini gerçekleştirdiler. Yılmadılar, bıkmadılar. Olmayan bir olayı varmış gibi göstererek 100 yıldır, değerli dinleyicilerimiz, Türkiye'nin başının etini yemekten vazgeçmediler. Karşılıklı bir takım şeyler oldu tabii ki. Fakat özellikle tarihçilere danışarak konuya duygusal yaklaşmaktan öte tarihçilerin öngördüğü yöntemle bakmak gerekmekte. Artık siyasi bir olay haline de dönüştü. Böyle bir olayın yaşanıp yaşanmamasından da ziyade dikkat ederseniz hem Obama döneminde hem de Trump döneminde de yine bir soykırım konusu denmedi. Büyük felaket olarak ifade edildi değerli dinleyicilerimiz. Buradan da meselenin siyaset ayağını görmemiz gerekir diye düşünüyoruz. Venezuela'ya bakalım. Protesto gösterilerinde ölü sayısı artıyor. Dördüncü haftasına giriyor Venezuela'da hükümet karşıtı protestolar. Bu anlamda yollar kapatıldı ve ölü sayısı 23'e yükseldi. Her gün mü oluyor bu olaylar derken küçülerek belki her gün oluyor. Daha çok hafta sonlarına yayılan bir eylemlilik söz konusu. Daha önce Maduro'nun yaptığı açıklamalar vardı. Konuyla ilgili ABD'yi suçlayan açıklamaları vardı. Bunda haklılık payının olma ihtimali yüksek. Ayrıca muhalif olduğunu ifade edenlerle de görüşme teklifi vardı Maduro'nun. Bu anlamda orta yolu bulma çabası da vardı diyelim. Konuyu özetlemek gerekirse sizlere uzun uzun haberi aktarmak yerine. Şili'de büyük deprem, Güney Amerika ülkesi Şili'de 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bakalım detaylarına. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi sahil kenti Valparaiso'nun 39 kilometre açığında 25 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.9 olarak açıklamış. Can ya da mal kaybına yol açmayan depremden sonra ortalama 5 büyüklüğünde en az 2 artçı sarsıntının meydana geldiği de ifade edilmiş değerli dinleyicilerimiz. Bir diğer haber Suriye'den. ABD yönetimi Beşar Esad rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısı ile ilgili oldukları gerekçesiyle Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi'nde çalışan 271 Suriyeli'yi yaptırım listesine almış değerli dinleyicilerimiz. Bu da önemli bir haber, önemli bir karar olarak sunabiliriz bunu. Birleşmiş Milletler Rakka'daki 400 binden fazla sivil için endişeli. BM Tapka'da hava saldırısında 8 sivilin öldüğünü belirterek Rakka'daki 400 binden fazla sivilin güvenliğinden endişe edildiğini bildirmiş. Gerek ABD olsun gerek BM olsun dünyanın birçok yerindeki önemli kuruluşlar endişeli olduğunu söylüyorlar. Ortalama 7 yıldır endişe sürüyor. Nasıl bir endişeyse o kadar endişeliyiz ki yani bunu bir türlü icraata geçiremiyoruz. Müthiş bir endişe bu. Gerçekten de ironi. Anlamında söyleyelim bunu artık yani söyleyecek son söz bu olsa gerektir. O kadar endişeliyiz ki 7 yıldır bakıyoruz sadece endişemiz bizi küçücük bir olaya dahi sevk etmiyor. Musul'un batısının %70'i DAEŞ'tan kurtarıldı. Irak'ta Musul'u DAEŞ'tan kurtarma operasyonu çerçevesinde kentin batı yakasının %70'inin geri alındığı bildirildi. Afganistan'daki durum sadece iç savaştan ibaret. Afganistan Devlet Başkanı Ghani, Afganistan'daki durumun sadece iç savaştan ibaret olmadığını Afgan güvenlik güçlerinin uluslararası terörizmle mücadele ettiğini ifade etmiş. Başlık yanlış atılmış. Afganistan'daki durum sadece iç savaştan ibaret şeklinde başlık atılmış. Buradan çıkan sonuçla alttaki ifade aynı değil. İç savaştan ibaret değil. Afgan güvenlik güçlerinin uluslararası terörizmle mücadele ettiğini söylüyor. Bu anlamda Ghani'nin ifadelerinden de yola çıkarak Afganistan'da yeni bir olay değil bu. ABD öncesi de Rusya'nın bir savaşı söz konusuydu hatırlarsanız. Uzun zamandır devam eden ve haliyle bölgeye o zamanla yani 30 yıl içerisinde bir sürü istihbarat faaliyetlerinde aktığını, birçok olayın, birçok organizasyonun, örgütün de yön değiştirdiğini bu anlamda söylemekte fayda var. Almanya İçişleri Bakanı'nın yaptığı bir açıklama var. Siyasi amaçlı işlenen suç olaylarının 2016'da yeni bir zirveye ulaştığını söylemiş. Daha önce böyle bir olay yoktu ama 2016 yılında bu zirveye ulaştı şeklinde bir açıklama yapmış. Ve Suriye'nin Humus'un da rejim kuşatmasındaki Va'er semtinden ayrılmak zorunda kalanları taşıyan 6. tahliye konvoyu yola çıktı. Konvoyda sivil ve askeri unsurlardan oluşan 1650 kişi bulunuyor değerli dinleyicilerimiz. Suriye'deki dram bitmiyor. İnsanları taşıyarak da bitiremiyorsunuz. Tahliye ederken de saldıran bir vahşiler ordusu var. İnsanlar tahliye olurken bile saldırmaktan çekinmeyen, çocukları, kadınları sarin gazlarıyla veya bir takım kimyasallarla öldürmekten çekinmeyen vahşiler korosunu izliyoruz hep beraber. Onlar bu fiili işlediği için sorumlu olurken bizler de izlediğimiz için sorumlu olacağız. Bunu da altını çizilecek bir cümle olarak belirtelim. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'ne yeni atama. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'ne ABD'nin Fox Televizyon kanalı sunucularından Naurent'in getirildiği açıklanmış. Avrupa'nın ayrımcı politikaları ve radikalleşmeye etkileri başlıklı bir konferans olmuş. Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına uyguladığı ayrımcı politikaları ve bunun radikalleşmeye götürdüğü konusu tartışılmış. Bakalım tartışmadan önemli bir sonuç çıkmış mı? Sonuca dair bir şey yok, bir takım değerlendirmeler var ama bu başlık doğru Avrupa Konseyi'nde. Avrupa'nın uyguladığı ayrımcı politikalar kesinlikle radikalizm diye nitelendirilen her neyse ona etkisi mi etkisi değil tamamen ona yol açmaktadır. O oturumu izlemeden, dinlemeden bu sorunun cevabını rahatlıkla verebiliriz. Çünkü böyledir, bu insanın yapısal özellikleriyle alakalıdır. İnsanı mecbur bırakırsanız yapılmaması gereken zor durumlarda bırakırsanız insanda canını, kendini, varlığını koruyabilmek için bir takım şeylere girecektir ve korumasını da bu şekliyle ifade etmek durumunda kalacaktır. İsrail eski savunma bakanı Yalon, Suriye'de DAEŞ'ın kontrolünde bulunan bölgelerden İsrail'e saldırı olduğunda örgütün kendilerinden özür dilediğini söylemiş. Bakın değerli dinleyicilerimiz, ilişkilere bakın. Örgüt özür diliyor Yalon'dan. Trump da soykırım demedi. Dünya basınından gelmeden aktarmıştık. Başkan Trump 1915 olaylarıyla ilgili soykırım kelimesini kullanmadı. Ve Arnavutluk'ta da muhalefet protestosu var. Arnavutluk'taki muhalefet ülke genelinde izinsiz protestolar düzenledi. Dünyanın birçok yerinde dikkat ederseniz muhalif olduğunu iddia eden grupların bir ayaklanması söz konusu. Daha öncesinde Arap Baharı gibi nitelendirilen olayın aslında bu anlamda Kuzey Afrika veya Doğu Afrika diyorum affedersiniz. Kuzey Avrupa ve Doğu Avrupa olarak baktığımızda oralara da yansıdığını, Rusya sınır hattına kadar gittiğini, oradan belki Yunanistan'a kadar ulaşabileceğini görebilmek mümkün. Arap Baharı'ndan sonra bir başka bölgeye atak mı yapılıyor sorusu. Yine Güney Amerika'dan gelen sesler, Afrika'da zaten durum hiç düzelmedi. Böyle baktığımızda dünyanın yeniden şekilleneceğine dair haritalar anlamında bir takım şeyler söylenebilir. Uzmanlar da konuyla ilgili böyle açıklamaları var değerli dinleyicilerimiz. Bu haberleri noktalayalım. Bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Hafta içinde her gün sizlerle birlikteyiz. Kısmetse yarın da aynı saatte sizlerle birlikte olacağız. Sizlere güzel haberler vermek istiyoruz ama bu sadece bizim elimizde değil. Umuyoruz dünyada güzel şeyler yaşanır ve bizler de onun sunucusu oluruz. Bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalınız.
Dünyanın nabzı sona erdi.